Selam. Bugün senin için hazırladığımız kaynak yığını gerçekten çok çarpıcı.
Kesinlikle öyle.
Yani Meta ve Google'a karşı açılan tarihi Los Angeles davasının tutanakları var elimizde. Bir de sızdırılan şirket içi e-postalar ve eski çalışan ifadeleri. Bu belgeler çok şey anlatıyor.
Bugünkü derinlemesine analizimizin misyonu çok net aslında. Sosyal medya platformlarının o mimari tasarımlarının beynimizi tam olarak nasıl hacklediğini anlamak istiyoruz.
Ki bu odaklanmamız gereken en hayati nokta.
Evet. Aslında bu hukuki savaş şey gibi ya. 1990'lardaki büyük tütün davalarının günümüzdeki dijital yansıması bir nevi.
Aynen öyle. Sadece duman yerine veri var.
Tam olarak bu. Şikayetin odak noktası zararlı içerikler değil, yani meselenin özü dumanın kendisi değil aslında. Asıl mesele çocukları ve tabii aslında hepimizi bağımlı yapmak için özel olarak tasarlanan sonsuz kaydırma gibi özellikler.
İşte bu özellikler gerçekten beynin en zayıf noktalarını hedef alıyor.
Tamam, hadi bunu biraz açalım. Dava dosyasında avukat Mark Lanier'ın harika bir tespiti var. Sosyal medya kullanımını bir restoranda masaya konan bedava tortilla çipslerine benzetiyor.
Ah evet, o örnek çok çarpıcıydı.
Değil mi? Masadan kalkana kadar doyduğunu bilsem bile yemeden duramadığımız o çipsler yani. Elin sürekli tabağa gidiyor.
Çünkü o doyumsuzluk hissinin arkasında çok net bir nörolojik mekanizma yatıyor. Biz buna değişken oranlı pekiştirme diyoruz. Aslında tam olarak bir slot makinesinin çalışma prensibi bu.
Yani kolu çekiyorsun ve ne geleceğini bilmiyorsun.
Kesinlikle. Sonsuz kaydırma özelliğinde bir sonraki harekette ne göreceğini bilmemek, beynin dopamin merkezini sürekli bir belirsizlik ve ödül beklentisi içinde tutuyor.
Sürekli bir beklenti hali.
Aynen öyle. Bir de bunun üstüne otomatik oynatma boyutu var tabii. İnsanın evrimsel olarak çevresini anlama ve hareket eden nesneleri takip etme dürtüsü vardır.
İlkel bir hayatta kalma refleksi gibi mi?
Ta kendisi. Çok ilkel bir reflekstir bu. Ve platformlar bu refleksi kelimenin tam anlamıyla zorla tetikliyor. Kullanıcılar ilk başlarda kendi kendine başlayan videolardan rahatsız olsa bile...
Şirketler ekran süresinin ve karın hızla arttığını gördü muhtemelen.
Aynen. Gördüler ve bu tasarımı bir endüstri standardı haline getirdiler.
Şey gibi bu. Karanlık bir sinema salonunda filme o kadar dalıp farkında olmadan dev bir kova patlamış mısırı bitirmene benziyor aslında. Elin sadece mekanikleşiyor.
Çok iyi bir benzetme. Gerçekten de öyle oluyor.
Teşekkürler. Eski çalışan Arturo Bejar'ın bahsettiği o sürekli yeni bir dopamin patlaması vadide tam olarak bu mekanikleşmeyi sağlıyor sanırım. Yani zihnin devreden çıkması durumu.
Londra Ekonomi Okulu'ndan Profesör Sonia Livingstone bunu çok iyi özetliyor aslında. Kullanıcılar saniyeler içinde refleksif bir kaydırma izleme transına geçiyor diyor.
Trans kelimesi oldukça ürkütücü.
Öyle ama gerçek bu. Bilinçli karar verme mekanizması devreden çıkıyor çünkü sistem sen aradığını bulduğunda bile anında dikkatini çekecek yepyeni bir vaat sunacak şekilde programlanmış.
İşte işin gerçekten ilginçleştiği yerde burası. Yani dava dosyasına giren 2020 tarihli sızdırılmış meta yazışmalarını gördün.
Evet, o e-postalar gerçekten inanılmazdı.
Bir çalışan açıkça "Aman tanrım, Instagram bir uyuşturucu gibi" diyor. Ve diğerinin yanıtı bence kan dondurucu. Yani tüm sosyal medya öyle. Biz esasen uyuşturucu satıcılarıyız diyor adam.
O mühendislerin böyle hissetmesi pek sürpriz değil aslında. Çünkü arayüzdeki en ufak detay bile bu manipülasyona hizmet ediyor.
Mesela ne gibi detaylar?
Mesela yeni gönderileri görmek için ekranı aşağı çektiğinde o yükleme ikonunun bir anlığına gönüp beklemesi var ya.
Sayfa yenilenirken çıkan o küçük yuvarlak.
Aynen o. O aslında teknik bir gecikme değil. Tıpkı slot makinesinin kolunu çektiğindeki o beklenti anını yaratmak için bilerek tasarlanmış bir illüzyon.
Vay canına, gerçekten inanamıyorum, bilerek mi yapıyorlar?
Evet, ama hukuki açıdan bu çok büyük bir gri alan. Mesela Profesör Mark Griffith durumu klinik bir kokain bağımlılığından ayırıyor.
Nasıl yani?
Hukukun zorlandığı noktada tam olarak bu zaten. Ortada kimyasal bir madde yok ama üretkenliği yok eden alışkanlık haline gelmiş sorunlu bir kullanım var diyor Griffith.
Anladım. Madde yok ama davranışsal bir sorun var.
Kesinlikle. Hatta Instagram yöneticisi Adam Mosseri de tam olarak bu boşluktan faydalanıyor. Yaptığı savunmada bu sadece iyi bir televizyon dizisine bağlanmak gibi bir şey diyor.
Bir saniye. Buna kesinlikle itiraz etmem gerek.
Buyur itiraz et.
İyi de dizilerin bir sezon finali vardır yani. ekran kararır, jenerik akar ve sen yatağına gidersin. Senin bu platformlarda karşılaştığın algoritmaların ise hiçbir sonu yok ki.
Çok haklısın. Çünkü algoritmalar senin anlık tepkilerine göre anında şekillenen sonsuz sayıda kişiselleştirilmiş mikro hikayeler üretiyor.
Asla bitmeyen bir döngü.
Sistemin yapısal bir bitiş noktası yok zaten. Sen ekrana dokundukça arka planda sürekli yeniden yazılan bir senaryo var. Bu yüzden bir sezon finali teknik olarak imkansız.
Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani bu analizi dinlerken senin için asıl mesele ne olmalı?
Eğer bunu büyük resme bağlarsak durum şu, jüri bu tasarımları yasal olarak bağımlılık yapıcı ürünler olarak tescillerse, Silikon Vadisi'nin o trilyon dolarlık iş modeli temelinden sarsılır.
Bütün sistem çöker yani.
Büyük ihtimalle tütün endüstrisinin sigarayı mühendislik harikası bir tuzağa dönüştürmesi gibi, gece yarısı ekranda geçirdiğin o fazladan saatler de senin iradesizliğin değil.
Değil mi? Hep kendimizi suçluyoruz.
Ama öyle değil. Tam aksine bu kusursuz bir mühendislik başarısı.
Demek o elimizin sürekli uzandığı bedava tortilla cipsi sepeti baştan beri dev bir illüzyonmuş.
Aynen öyle. Ve bu da çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor bence.
Nedir o?
Eğer bu platformlar daha şimdiden sadece basit bir kaydırma animasyonuyla bile dikkatimizi rehin alacak kadar kusursuz tasarlandıysa, gelecekte neler olacak?
Yapay zeka işin içine daha da girdiğinde diyorsun.
Evet, gelecekte bu algoritmalar yapay zekayla bizim anlık psikolojik zaaflarımıza göre çok daha derinlemesine kişiselleştiğinde kendi özgür irademiz üzerinde gerçekten ne kadar kontrolümüz kalacak?